Ayrım 19.
Lermontov genç yaşta ölmüş. Nasıl vakit bulabilmiş de onca şey yazmış? Belki duymamış, önseziyle bulmuş. Önsezi ne garip şey, biliyor musun Valya? Hayır, bir şey söyleme. Bugün Moskova'da insan kendini denizde sanıyor. Fırtınadan önceki denizde. Denizi hiç görmedim ama doğru, Sergey. Kendini ona verdi. Tecrübesiz dudaklarını, sevgisini, gizlenen, susan ama kendinden geçtiğinde büyük bir güç, büyük bir ağırlık kazanıp gözleri bulandıran, soluk kesen sevgisini ona verdi. Birden sihirli bir değnekle dokunulmuşçasına bedeninin direnen ve boyun eğen, çılgın ve tatlı her hareketiyle kadın oluverdi. Kuşkuyla Sergey'in evine gidip gidemeyeceğini düşünen Valya değildi. Usta, aşk oyunlarını bilen bir kadındı artık. Sergey'in geçmişindeki eski aşkları, erkek kararsızlığını, kendisine yer vermeyen düşüncelerini seziyordu. Paris, köprüleri, yıldızları, kendisinden başka her şey. Sergey yanında soluğu daha düzelmemiş bile. Dağınık saçları, ateşliliği ve yorgunluğuyla şimdilik Valya'nın. Bu durumda dışarı çıkamaz, konuşamaz bile. Ama saatin akrep ve yelkovanı var. Raya gibi çıldırıyorum. Hayır, düşünmemeli, plan yapmamalı, bir şey anlamaya çalışmamalıyım. Ve Valya yeniden Sergey'e sarılıyor. Dudaklarını buluyordu. Sergey ışığı yaktığında şaşırdı. Onu hiç böyle görmemişti. Güzelleşen yüzü mutlulukla parıldıyordu. Derin bir ırmağın durulduğu, saydamlaştığı olur. Sandalıyla gezen adam sıvıdan örtüye eğildiğinde dibini görür. Büyük, eksiksiz mutluluk anlarında da insan sevgilisinin ruhunu görebilir. Kendine gelen Valya bağırdı. Çıldırdın mı? Söndür ışığı. İnsan duyarlılığının en keskin anlarında hayat çapraşık yolları izler. Bu karanlık odadan niçin belli belirsiz bir yabancı gölge geçivermişti? Ağaçlı bir yolu kaplayan yapraklar, uzak bir ırmağın hışırtısı, bir gül ve benzin kokusu, resim dolu bir atölye. Sergey hepsini hatırladı. Sevişmenin ateşiyle dolu, kuşkuya düştü, hafifliğine kızdı. Bir şey söylememişti ama Valya'nın duyarlılığı öylesine gelişmişti ki Sergey'in kendisinden koptuğunu, uzaklaştığını hissetti. Bir şey sormadı, serzenişte bulunmadı, yalvarmayı bile düşünmedi. Beni sevmiyorsun, hiç sevmiyorsun. Önemi yok ama, mutluyum, o kadar mutluyum ki. Tuzlu gözyaşları dudaklarını yakıyordu. Canlı olanı öbürünü yendi. Sergey'in uzaklaştığını düşündüğü bu an, genç adam yenilmiş, boyun eğmişti, onun yanındaydı. Güçsüz ellerini öperek, hayır canım diyordu, seni seviyorum. Seni ilk görüşte sevdim. Sonbaharda Natasha'nın evinde gördüğümden beri. O gün Dmitri Alekseyeviç İskambil falına baktı. Senin, Sergey, o kadar mutluyum ki utanıyorum. Rica ederim, yalvarırım, bana bakma. Genç kadın gülüyordu. Yazın sözünü etti. Tabii birlikte deniz kıyısına gideceklerdi. Denizi hiç görmemişti. Fırtına konusunda Sergey'in söylediklerini hatırladı. Korkuyla, Sergey dedi, bizi ayırmayacaklar ya. Hayır. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum. Bir savaş daha olmayacak mı? Hayır. İnanıyordu söylediklerine. Neden? Mado'ya başka şeyler söylemişti. Savaşın kaçınılmazlığını biliyordu. Ama şimdi de gerçekten her şeyin düzeleceğine inanmıştı. Bir düşe, bir Paris serabına, Bologna ormanının kıyılarında, kül ve altın sarısı renkler arasında ilerleyen Mado'ya değil, mutluluğa gerek duyuyordu. Kendi halinde, sıcacık, sabahın ilk saatlerindeki bahçe çocukluk gibi saf bir mutluluğa ihtiyacı vardı. Valya'nın buruşuk elbisesine bakarken karmakarışık düşünceler kafasını doldurdu. Bu pamuklu kumaş gibi basit bir mutluluk. Savaş denen korkunç olayı belli belirsiz hatırladığı korkunç sözleri düşünemiyordu bile. Oysa Valya'nın yanağında, göğüslerinde, ellerindeydi mutluluk. Birlikte çıktılar. Akşam karanlığında hava buz gibiydi. Rüzgar Moskova'ya saldırıyordu. Birden kasırga gibi ağaçları devirmek, elektrik fenerlerini söndürmek istercesine esiyordu. Sergey fırtınayı hatırladı. Yepyeni bir şey duydu. Acıma duygusu. Basit barış günlerine, aydınlık pencerelerin karanlıktaki ılık lekelerine, özellikle büyük güvenle kendisine sarılan Valya'ya acıyordu. Ah! Onu koruyabilse, savunabilse, kurtarabilse... Maurice Lansier çok değişmişti. Sırtı kamburlaşmış, saçları dökülmüş, alnı açılmıştı. Sağlık durumunu soran çıkarsa şöyle cevap veriyordu. Sağ olun, sürünüyoruz işte. Uzun süre düşündü. Paris'e dönecek miydi? Almanları sevmiyordu. Yaşlık günlerinde bir takım kaba yabancıların emri altında çalışmak ona üzücü geliyordu. Yine de mutlu günlerde çok sevdiği tembellik şimdi ağrına gitmeye başlamıştı. Sabahtan akşama kadar Marcel'in aklındaydı. Bertie Paris'ten geldi. Almanların iyi davrandıklarını anlattı. Yavaş yavaş hayat bilinen akışına dönüyordu. Bertie, Almanların el koymayı düşündükleri Korbel'i kurtarmıştı. Rochelle müessesesi konusunda bir takım güçlükler vardı. Almanlar Alpert'in Yahudi oluşuna takmışlardı. Ama Lansiye gelirse bütün anlaşmazlıklar giderilebilirdi. Lansiye seviniyordu. Kader bir seçim yapma gereğinden onu kurtarıyordu. Mado'ya, yapacak şey yok dedi. Bertie bizi Paris'e götürüyor. 100 adım öteden Korbel'in kapısına asılı Subay Gazinosu tabelasını görünce Lansiye derinden iç geçirdi. Karım tam zamanında ölmüş. En iyisi her şeyden vazgeçip Lyon'a, Marsilya'ya gitmekti belki. Hiç olmazsa oralarda Alman yoktu. Sonra kaçanların doldurduğu kentleri, iğrenç otelleri, bomboş geçen günleri hatırladı. Gereksiz olmuştu artık bütün bunları düşünmek. Verdun kahramanı bile Hitler'le görüşmek üzere Montor'a gitmişti. Yapacak şey kalmadı, savaşı kaybettik. Artık Almanlar bizimle değil İngilizlerle çarpışıyorlar. Bizim bu savaşta yerimiz yok. Sanki İngilizler Almanlardan daha mı iyi? Donanmamızı batırmak istiyorlardı. Yurt dışına çıkanlar bizi düşünmüyorlar. Yeni efendilerini savunuyorlar. Fabrikan Fransızları besleyecek. Evet baylar, Fransız işçisi sizin baltalama çağrılarınıza kulak bile vermiyor. Sizin için önemli olan siyaset. Yine siyaset, hep siyaset. Oysa işçinin ekmek isteyen çocukları var. Kendi kendine söyle verirken Lansiye Louis'i düşünüyordu. Nereye gitmişti bu yumurcak? Soylu atılımlar peşindeydi. Şiirle dolu, hayalci bir kafası vardı. Romantiğin biriydi. Böyle bir oğulla övünebilirdi insan. Ama siyasetten bir şey anlıyor muydu acaba? Ötekiler nutuk atıyor, nişan alıyor, para kazanıyorlardı. Louis bile bile öldürtecekti kendini. Saçma, cinayetten farksız bir serüven. Almanların yeneceği açık. Fransa'nın geleceği Londra yıkıntılarına bağlanamaz. Komutanlıktan dönen Lansiye kızına, onların defolup gitmesini isterdim tabii dedi. Ama hakça konuşmak gerek. Efendi insanlar, bizim işlerimizin altından da pekala kalkıyorlar. Adımı söyler söylemez hemen Rochen üzerine konuşmaya başladılar. Bana yardım edeceklerine söz verdiler. Yazık ki bizde böylesine canlı, çalışkan adamlar yok. Lansiye yeniden çalışmaya koyuldu. Akşamları sigaralık koleksiyonunu, kitaplarını yerleştiriyordu. Zaman zaman da dostlarını bir araya getiriyordu. Eski günleri canlandırmaktı niyeti ama her şeyde bir acılık yer etmişti. Sanki işçiler Lansiye'ye kötü gözle bakıyorlardı. İşlerinden biri günün birinde ne o demişti, Hitler hesabına mı çalışıyorsunuz? Lansiye yerinden fırladı. Biraz fazla bildiri okuyorsunuz. Ben siyasete boş vermişim. Fransa için çalışıyorum. İşçi acı acı güldü. Şaka ediyordum canım. Lansiye en çok da bu konuşmaya üzülmüştü. İşçiler korkuyor, kendisinden çekiniyorlardı. Korbel de en ufak şey Marcel'ini hatırlatıyordu. Dostları bile. Lansiye'nin içini rahat ettiremiyordu. Hepsi cansız, isteksiz konuşuyorlardı. Zaman zaman içlerinden biri yakın gelecekte Almanların İngiltere'ye çıkarma yapıp yapmayacaklarını soruyordu. Yakın dostlar arasında bile herkes dikkatli olduğundan soruyu soranın Almanya'nın kazanmasını mı yoksa yenilmesini mi istediği anlaşılamıyordu. Paul Valery'nin dizeleri çok güzel ama yine de bir soğukluk var diyordu Lansiye. Kimse karşı çıkmıyordu. Konuşma hemen günlük olaylarla ilgili konulara dönüyordu. Normandiya'dan nefis tereyağı yollayan yakınların bir kilo kahve getirebilen Tony adlı birinin sözü ediliyordu. Ne soluk fotoğraflar ne de minyatürler canlandırabiliyordu Lansiye'yi. Birden en sevgili biblolarından birini itip uzun uzun esniyordu. Nasıl da sıkılıyordu. Eskiden bütün hayatı buydu oysa. Korbel'in kıvanç simgesi Sudan karıcasını yediler. Bu üzücü olayı Lansiye kutlamak istemişti. Eski dostlarını topladı, yaşlı karacaya yumuşacık bir kuzu tadı vermek için çok yakıcı, hardallı, biberli bir salça hazırladı. Sembat, Nivel, Doktor Morillo, Duma geldiler. Profesör görünce Lansiye sevindi. Duma köşesine çekilmiş, kimselere görünmüyordu. Dışarı çıkmıyorum diyordu. Bütün sokakları leş gibi varlıklarıyla doldurdular. Lansiye çağırdığı halde Leo gelmedi. Lansiye yanında eski ortağının sözü edildiğinde sinirleniyordu. Korkunç bir şey. Neden Leo'nun acı çekmesi gerekliydi? Almanlar aklı başında kişilerdi. Bilimde en baştaydılar. Ama bu noktada çıldırmışlardı. Neden özellikle Yahudilere düşmandılar? Hayır, en iyisi bu konuyu düşünmemekti. Sanki bilerek, Alpert gelmeyecek mi diye sordu Duma. Emin olun çağırdım ama yalnızlığı seviyor. İyi yapıyor diye kükredi Duma. Böylece hiç olmazsa daha az kopuk görüyor. Havayı yumuşatmak isteyen Nivel, köşesine çekilmiş yalnız başına yaşayanların büyüklüğü üzerine bir takım şeyler söyledi. Sudan karacasını ses çıkarmadan yediler. Lansiye müzikten söz açmaya kalktı. Nivel cevap verdi. Wagner'e gelince. Duma kalktı, piposunun külünü halıya serpti ve ''Yedik, içtik, konuştuk. Artık evimize dönebiliriz.'' dedi. ''Bir şey söyleyeyim mi Morris? Bütün bu yapılanlarda gülünç bir zorlanma var.'' Aslında bütün kent bu sözde yaşayışı sürdürüyordu. Gazeteler eski adlarıyla çıkıyorlardı. Paris Sor, Le Petit Parisien, Le Matin. Üstelik sık sık tanıdık insanlara da rastlanıyordu. Kısa süre önce bu gazeteler Almanlara yüklenmekteydi. Şimdi Hitler'i göklere çıkarıyorlardı. Yeni tutumun kimseyi şaşırttığı da yoktu. Şık Parisli kadınların Champs-Élysées'te Alman subaylarıyla kol kola gezmeleri de kimseyi şaşırtmıyordu. Almanlar için çalışılıyor, Almanlara satılıyor, Almanlardan alınıyordu. Sanatçılar kapanan perde tekrar açıldığında Alman generalinin locasına dönüp selam veriyorlardı. Zafer kazanılınca Paris'e dönüp göklere çıkarılan Şirke hiç böbürlenmeden şöyle demişti. Hiçbir şeyi zorla kabul ettirmek istemiyoruz. Yalnız esin kaynağı olmaya çalışacağız. Sosyete salonlarında şimdi ırkın saflığından, sade köylü hayatına dönmenin sağlık yönünden de sağlayacağı faydalardan konuşuluyordu. Fransa'yı yenilgiye götüren düşünce yeriliyor, aklın üstünlüğü ve sert eğitimin faydaları yüceltiliyordu. Tiyatrolar, moda evleri, bankalar ve genel evler kapılarını açmışlardı. Bir şey eksikti. Tek başına gerilen kaslara uyumlu hayat sağlayacak irade. Sahteliğin kimseyi yanılttığı yoktu. Karmakarışık saçlar yeni elbiselerin yerini alıyordu. Ama saçlarını modaya uygun yaptıran genç kadınlarda bile kederli bir hava okunuyordu. Sıkıntı, açlık ve korku yüzlerinde okunuyordu. Bir gala gecesi ya da bir serginin açılışı üzerine konuşmalar sık sık şöyle çığlıklarla kesilmekteydi. Roger bir litre zeytinyağı bulmuş. Almanlar kibarca davranmaya çalışıyorlardı. Metroda kadınlara yer veriyorlardı. Rica ederim, özür dilerim, teşekkür ederim diyorlardı. İnsanlar ancak geceleri tutuklanıyordu. Bu nedenle herkes geceleri araba kornalarına, merdivenlerdeki ayak seslerine dikkat ediyordu. Kitap evlerinin vitrinlerini kitaplarıyla dolduran yazarlar, Almanlarla yatan Fransız kadınlarından iğreniyorlardı. Genç kadınlar da vitrinlerin önünden geçerken tiksinerek başlarını çeviriyorlardı. Bir yerlerde gözüpek kişiler yeraltı çalışması yapmak üzere toplanmaktaydılar. Minicik bildirileri teksir makinesiyle çoğaltıyorlardı. Herkesi savaşa karşı koymaya, bir takım şeylerden vazgeçmeye çağırıyorlardı. Ama sayıları azdı. Bu insan sesleri mırıltıların, fısıltıların, gülüşlerin, tepinmelerin arasında kaybolup gidiyordu. Herkes birbirini küçük görüyordu. Açlıktan çok nefret Paris'in yüreğini kemiriyordu. Lansiye iş ilişkilerini kesme konusunda Leo ile konuşmaya karar verdi sonunda. Bertie, Rochen'i kurtarmıştı. Başka zaman olsa Lansiye ortağının payına düşen parayı verirdi. Ama şimdi bunu yapmak çok güçtü. Bu yaptığım pek hoş değil diyordu kendi kendine. Ama başka çıkış yolum kalmadı. Neden Leo'ya vermek için Mado'nun varını yoğunu sıfıra indirecekmişim? Lansiye uzun süreden beri gitmemişti dostunun evine. Herhalde Leo geceden de somurtuk olmalıydı. Konuşmaları bir cenaze törenini andıracaktı mutlaka. Oysa Leo şen bir haykırışla karşıladı Lansiye'yi. Şuna bakın, nazlak olmuşsun yahu. Şimdi kime benzedin biliyor musun? Bir Romalı senatöre. Leontin solgun ve zayıftı. Çocuğunun ölümünden bu yana bir türlü kendini toplayamamıştı. Leo ise yıkılmamakta direniyordu. Vakit geçirecek işler buluyor, ıslık çalarak çiçeklerini suluyordu. Lassie lafı epey uzattı. Almanların çılgınca emirlerinden söz etti. Arkadaşlık hakkı vardı. Ama hayat kanunu yürüyordu. Mado. Leo sözünü kesti. Morris, boşuna yorulma. Çocuk değilim. Hiçbir şey beklemiyordum. Bir şey istediğim de yok. Lassie çok sevindi. İşin en günç yanı atlatılmıştı. Artık karşısında eski bir dost vardı. Onunla istediği gibi açıkça konuşabilirdi. Leo'nun savaş hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ilginç olacaktı. İngilizler kazanabilirler miydi? Oğlu Louis oradaydı. Almanların İngilizlere yeğe tutulacağı düşünülse bile kendi kendine birden onları dışarı atabilmek mümkün olsa diyordu. Bundan hoşlanıyordu insan. Üstelik bu uğursuz siyasetten bezmişti. Bertie Mado'ya kendini sevdirmeye çalışıyordu. Bu adamın altın gibi bir yüreği vardı. Ama Mado kayıtsız. Şımarık bir kızın oyunları. Dumas hiç söz dinlemiyor. Her şeye ilkelerinin tepesinden bakıyor. Artık insan onun yanında sıkılmaya başlıyordu. Nivel değişmedi. Yeni bir kitap yayınladı. Ne garipti. Başka yerde bombalar patlıyor, gemiler batıyor, Yunanlılar ölüyor. Paris'te her şey yavaş yavaş düzeliyor. Sudan karacası pek güzel çıkmıştı. Ama eti çok sertti. Sirkeye yatırmak ve ağır ateşte çok uzun süre pişirmek gerekmişti. Senin yokluğunu hepimiz duyduk. Dumas bile deliğinden çıkmıştı. Gelecek sefere söz ver. Hayır Morris, gelmeyeceğim. Bir daha da beni çağırma. Sadık bir dost olduğunu biliyorum. Ama bugün iki ayrı sınıftanız. Neden senin başını da derde sokayım? Onların deyimiyle sen Ari ırkındansın. Böylesi daha iyi. Senin adına seviniyorum. Hiç olmazsa sana kabalık etmiyorlar. Bana gelince, nefretleriyle beni yok etmeye hepsi kararlı. Başaramayacaklar. Sinirlerim sağlam. Ama şimdilik hayatım çok üzücü. Ben eğleniyor muyum sanıyorsun? Hayır, eğlenmediğini biliyorum. Almanlardan önce hayatın daha şendi. Yalnız arada bir fark var. Almanlar seni mantar yemeğinden yoksun bıraktılar, beni çizmelerinin altında çiğniyorlar. Lansiye'nin canı sıkılmıştı. Leo bütün sorunun mantar yemeğinde, geçmişin rahatında olduğunu sanıyordu. Oysa Lansiye Fransızdı canım. Belki seni daha fazla üzüyorlar. Bu onların huyu. Ama özellikle bir bölüm insana hakaret ettikleri doğru değil. Ben Fransızım anlıyor musun? Fransa yeryüzünden silinirse sen Kiev'e, Amerika'ya, ne bileyim istediğin yere gidersin. Ben ne yaparım? Ben, New Yorklu Morris Lansiye. Leo sesli sesli esnedi. Bırak canım bu lafları. Hepsini Alman gazetelerinde okudum. Hem iyi bir öğrenci çıktın, umut veriyorsun. Hadi hadi, şu Afrika hayvanını nasıl tıkındığınızı anlat, daha iyi olur. Lansiye köpürdü. Kendini güçlükle tutup Leontine veda etti. Giderken de kendi kendine, buraya bir daha ayak basmam dedi. Ama merdiveni inince yeniden yukarı çıktı. İçi pişmanlık, kızgınlık, kırgınlık ve acıma karışımıyla doluydu. Leo'ya, eldivenlerimi unuttuğumu sanıyordum. Cebimden çıktı dedi. Çok dalgınım. Dinle beni Leo. Birbirimize darılmamalıyız. Aramız açılmamalı. Bana gelmeyebilirsin. Bu seni ilgilendirir. Ama yardımıma gerek duyarsan hiçbir şeyden çekinmeyeceğimi unutma. Leo duygulanmıştı. Lansiye gittikten sonra karısına. Bir şey olursa bizi kurtarır dedi. Umudumuzu kesmeyelim. Bir sürü çözüm yolu var. Ben göremiyorum Leo. Dinle. İngilizler kızıp Hamburg dolaylarına çıkarma yapabilirler. Ya da Amerikalılar savaşa girebilirler. Ruslar da var. Onları unuttun mu? Onlar da bambaşka insanlar. Yakından gördüm. Hepsinin gözü dönük. Teslim olmaz. Sudan karacasıyla biftek yapıp yemezler. Ya birden Hitler ölürse, ya biri onu öldürürse, neden Almanların arasında aklı başında insanlar bulunmasın? Ya da... Sustu. Acı acı gülen Leontin sordu. Ya da... Bir gece uykuya dalar ve kendimizi cennette bulabiliriz. İkimiz birlikte. Deniz, zeytin ağaçları, martılar. Bizden başka da tek kişi yok. Sevgilim, hayatım, cennetim. Leontin dudaklarında aynı gülüş, başı Leon'un koluna dayalı uyuverdi. Lansiye bir türlü durulamıyordu. Her şeyden çok onu duygulandıran konuşmalarının işle ilgili bölümüydü. Leo para sorununa kayıtsız kalmıştı. Lassie utanıyor, bu nedenle de Leo'yu suçluyordu. Gece zavallı karısı gibi bir kalp krizi geçirdiğini sandı. Morillo'ya telefon etmek için sabırsızlıkla sabahı bekledi. Doktor onu inceden inceye muayene etti. Yiyecek sıkıntısı karaciğerinize büyük fayda sağlamış. Kalbiniz de bir genç adamınki kadar sağlam. Peki dün gece bana ne oldu? Boğuluyordum, uyuyamadım. Sinir, hayatın üzüntüleri, canınızı sıkacak bir şey oldu mu? Oldu. Alpert'le tatsız bir görüşme geçti aramızda. Ona ne kadar acıyorum biliyor musunuz? Ama Almanların emirlerine de uymak zorundayım. O benim kalpsiz biri olduğumu kanıtlamaya kalktı. Can sıkıcı bir şey. Kabul edersiniz sanırım. Verdun'da savaşan ben değil miydim? Üstelik bana yurtseverlik dersi verecek adam mı? Yarın canın nereye isterse gidebilir diyecek yok. Çok becerikli insanlar bu Yahudiler. Her yerde barınabiliyorlar. İyi düşündükçe. Morillo kocaman dayanılmaz bir kahkaha attı. Baksanıza en ufak bir tehlike karşısında bütün varlığınızla nasıl tepki gösteriyorsunuz? Az önce sinir içinde kalmaktan söz ediyordunuz. Ama hemen sonra bir çıkış yolu buldunuz. İyi düşünülürse. Hadi bakalım. Benim acelem var. Hastam bekliyor. Ne yazık ki onun derdi kasvetli bir dünyada yaşamak değil. Adi bir kanser ileti yapışmış yakasına. Dış görünüşe bakılırsa Mado herkes gibi yaşıyordu. Eksiksiz bir hanımefendi olmasında direten huysuz babasıyla uğraşmak zorundaydı. Alışverişe çıkıyor, ev kadınlarıyla hayatın kötü yanlarını konuşuyor, yabancıların yardımına koşmaya çalışıyordu. Sık sık Alpertlere gidiyordu. Mado'nun ziyaretleri Leontin'i rahatlatıyordu. Mado rastladıklarını, konuşmalarını düşündükçe çevresinde her şeyin öldüğünü, ölülerin nedendir bilinmez eski hayatı yaşama oyununu oynadıklarını sanıyordu. Paris'i yaksalar daha iyi ederlerdi. Evet, ölüm sahte yaşayışa, bir parça çikolataya, bir çift çoraba bu sahte yaşayıştan 1000 kere yeğdi. Ama insanlar buna öylesine dört elle sarılıyorlardı ki,